Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta önce İslam şehirleriyle olan irtibatımızı hatırlayacağız. Cahit Zarifoğlu'nun İşaret Çocukları şiirini yudumladıktan sonra Fatma Barbarosoğlu'nun Süpürgenin Gavur Yanı ile Hacı Süpürge başlıklı yazısını nakledeceğiz. Ardından Mimar Sinan ve Yaratıcı Deha'nın Şaheserleri isimli sergiden bahsedeceğiz. Daha sonra da Osmanlı döneminde tahaffuzhane yani karantina bölgesi olarak kullanılan Urla Karantina Adası'nı hatırlayacak tahaffuzhanenin müdürü Şaban Koçoğlu'nun bu konuda verdiği bilgileri dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Şehir ve insan.
Son birkaç yıldır Türkiye'nin şehirlerinde giderek çoğalan Suriyelileri gördüklerinde bu durumdan rahatsızlıklarını ifade edenlere rastlıyoruz. Bunları duyunca dünyaya, hayata, olaylara ve insanlara bakışımızın, değer yargılarımızın ve sosyal dokumuzun ne kadar değiştiğini hayretle ve üzülerek müşahede ediyoruz. Evet, nüfus yapımızdaki değişikliğin hem sosyal hem de iktisadi yapımıza bir takım olumsuz etkileri olduğu malum. Ama bu halledilemeyecek bir mesele değil. Suriye'den Türkiye'ye devam eden göç dalgasının sebep olduğu bir takım sıkıntılardaki yoğunlaşmanın geçici bir dönemle sınırlı kalacağı da malum. O halde bu tahammülsüz tepkiler de ne demek oluyor? İç savaş yaşayan, kurşunların, bombaların altında yakınlarını kaybeden, yetim çocuklar, dul kadınlar ve eşini, çocuklarını kaybetmiş yaralı babalar, çaresiz dedeler, nineler Türkiye'ye sığındıklarında devletimiz ve milletimiz onlara kucak açtı. Çok iyi şartlarda olmasa da en azından can ve mal emniyeti içerisinde yaşayabiliyorlar. Üstelik kendileri gibi Müslüman insanların yaşadığı bir ülkede. Az da olsa bazı vatandaşlarımızın bu durumdan rahatsızlık duymaları her ne kadar üzüntü vericiyse de aslında anlaşılabilir bir durum. Ufkunuzu kaybederseniz, tarihi bakış açınız daralırsa, bir zamanlar kendi topraklarınız olan o diyarlara ve o diyarların insanlarına yabancılaşırsınız. Başka ülkelerin başka şehirleri sizin için artık çoktan başkalaşmıştır. O toprakların bir zamanlar Osmanlı coğrafyası içerisinde yer aldığını da çoktan unutmuşsunuzdur. Oysa ulaşımın çok ama çok zahmetli ve hayli uzun olduğu o eski yıllarda bile o şehirler bu kadar uzak gelmiyordu bize. Bir alim, bir talebe, bir tüccar, bir mutasavvıf, bir seyyah kendi şehrinden yola çıkıp günlerce, haftalarca, aylarca süren yolculuklar sonunda başka şehirlere, başka diyarlara gidiyor, bunu hayatın değerli bir parçası olarak kabul ediyor, başka diyarlarda başka insanlarla irtibat halinde olmanın mutluluğunu yaşıyordu. İstanbul, Bursa, Edirne, Amasya, Konya, Kayseri, Urfa, Diyarbakır, Mekke, Medine, Kurtuba, Semerkant, Buhara, Kudüs, Bağdat, Kahire, Şam, Yemen, Saraybosna ve daha niceleri. Kubbelerin gölgesinde, çınarların sükunetinde, çeşmelerin ferahlığında kardeş şehirler. İstanbul'dan Bursa'ya, Edirne'ye, Amasya'ya, Konya'ya gitmekle Bağdat'a, Kahire'ye, Şam'a, Semerkand'a, Buhara'ya gitmek arasında kendini yakın hissetmek bakımından çok büyük farklar hissedilmiyordu. Her yer bizimdi. Biz her yerdeydik, kapılarımız da herkese açıktı. Yürüyerek veya bir atın ya da bir devenin sırtında günlerce, haftalarca, aylarca süren yolculuklarla varılan aşinalık ve beraberlik, günümüzde uçakla birkaç saatte varılan şehirlerde hissedilmiyorsa, okyanusları bir çırpıda aşabilmemize rağmen ufkumuz hep dar kalıyorsa, taleplerimizde ve kanaatlerimizde çok büyük değişimler yaşamışız demektir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başkent İstanbul'u görme bahtiyarlığına eren bütün yabancı seyyahların ilk dikkatini çeken özelliklerden birisi, birbirinden farklı insanların bir arada bir ve beraberce saadet içerisinde yaşıyor olmalarıydı. Osmanlı'nın son dönemlerinde bile yabancı seyyahlar sadece Galata Köprüsü'nden gelip geçen insanların çeşitliliğini gördüklerinde bile bu sosyal ahenge nasıl hayran kaldıklarını anlatırlar. Şimdi yıllardır kendi kendimize sora geldiğimiz o klasik soruyu "Ne oldu bize?" sorusunu sormayacağız. Zira bize ne olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Fakat şunu söyleyebiliriz. Eskiden olduğumuz gibi olmamız pekala mümkün. Bu imkansız bir şey değil. Ve göreceksiniz, er ya da geç bunu başaracağız. Kendi kendimizle yeniden buluşacağız. İşaret Çocukları, Cahit Zarifoğlu. Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam, başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde. Daha ilk güzelliğinde alnını iki dağın arasına germiş bir devin göğsüne benzer göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar, ellerinde ekmek iğneleri. Cami avlularına açılan, havuz sularına kapılan çocuklar görmeden güneşin bütün renklerini götürmezlerdi dükkandaki babalarına. Ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Başı ve yüreği şahbaz, kaleleri ağırlayan kadınların süslerini, kemerlerini, başlarını ağırlaştıran ağır siyah şelale saçlarını tutunca gençleşirdi erkekler. Sonra insan o ki denizde, küçük ve büyük nehirde, bedeni ıslatan afsunlu suda önce niyet, sonra yıkanırdı. Zaman dert getirdi sulara. İçinde eski balıkların yattığı kayalar. Savaşan insanların elinde ince yontulup taşındı balta, mızrak şekline. Anam kanları kuruyan, kavga ayıran bir kargı elinde kara ocağın taşlarına işaret koydu. çocuklarını belinde gezdiren babamın beyaz yazılarla kazandığı adları. Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın, unutup genç gelen günleri, zamanın sürerken çektiği günleri, çetin bilmecelerle sürdü atını şehirlere. Yün ören, at güden kadınlar, ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde, küçük pencereli karanlık dar odalarda, uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin, uzağa çekilip giden, ayazda donan gülmeler içinde, ormanlarda süt emziren anne, unuttu gittikçe uzayan çocuğunu. Hep kaçarmış şehirlerin demir dağlarına. Uyuyunca toprak beşiğimde, sahipsiz kalan, ellerimden kayan aydınlık günlerim. Şehirlerin, ülkelerin birbirlerine yabancılıkları bir yana, bir de aynı ülkede, aynı şehir içerisinde semtlerin birbirlerine yabancılığı ya da semtlerin birbirlerine mesafesi, farklılığı söz konusu olabiliyor. Yahya Kemal bunu Ezansız Semtler yazısında çok iyi ifade eder. Beraberce hatırlayalım mı? Ezansız semtler. Kendi kendime diyorum ki, Şişli, Kadıköy'ü, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları, havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler, küçücük elleriyle açtılar, gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler, camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler, Türk oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüsle değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne muhit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara Türklüğü hissettiremez. Ah büyük cedlerimiz! Onlar da Galata, Beyoğlu gibi Frank semtlerinde yerleşirlerdi. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığın nuru belirir, beş vakitte ezan işitilir, asmalı minare, gölgeli mescit peyda olur, sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını arasında O mescitlerden ve o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cedlerimiz o kefere frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy'ü, Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslüman ruhundan âri, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız, bir de Kadıköy'üne. Üsküdar'ın yanında Kadıköy'ü Tatavla'yı andırır. Eski Türklerin ruhları ile yeni Türklerin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz, bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler, uzağa değil Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini, milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan âri değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır, büyük kitlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden ayrıldık, uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzağa gitmeyeceğiz. Döneceğiz, tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cedlerimizin diyanetini mezzedip bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi. Fakat gayet tabii bir revişle, büyük kafileyle kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksülameli başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz, bizim gibi rücu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamıyla iltica edeceğimiz zamanda bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak düştük. 4 sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım, Büyükada'nın mahalle içindeki sakit yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni, daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim, Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarını hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek dil, yek vücut olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa az aşina Büyükada'nın o küçücük camii içinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayağından Reşit Akif Paşa durdu, bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında 2 defa mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar ol oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti, dedi. Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden pek samimi olarak mahzuzdular. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar. İftardan önce gittim Atikvalide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları, az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım, oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhumda bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şimdi de Nihayet dergisinin ilk sayısının Nesnelerin Mahrem Tarihi sayfasında yer alan ve Fatma Barbarosoğlu imzasını taşıyan Süpürgenin Gavur Yanı ile Hacı Süpürge başlıklı yazıyı nakledeceğiz. Bakalım süpürgeler hayatımızdan çıkarken neleri süpürüp götürmüş? Chicago için yol hazırlığı yaparken bir arkadaşım keşke Nora'ya süpürge gönderebilseydim dedi. Nora kim? Amerikalı bir Türkologmuş. 1990'lı yıllarda Kanlıca'da oturmuş. Kanlıca günlerinde İstanbul süpürgeleri kullanmayı öğrenmiş. Sonra da bu süpürge onda alışkanlık haline gelmiş. Türkiye'den gelenlerden süpürge bekler olmuş. Nora'nın İstanbul süpürgeleri dediği şey esasında uzun yıllar sadece Edirne'de üretilmiş olan el ulağımız bildiğimiz süpürge. Arkadaşımla konuşurken bir yeri sevmek, bir mekanı sevmek, mekandaki bir zamanı, bir anı mı sevmektir aslında dedim. Amerikalı Nora, Kanlıca'yı sevdiği için taşlıkları yıkayan komşularının süpürge kullanma alışkanlıklarını da sevmişti muhtemelen. Parantez içinde, Kanlıca'da taşlık, taşlıkları yıkayan kadınlar kaldı mı? 20 yılda biz çok değiştik be Nora. Öyle deme dedi arkadaşım. Eşyalara bağlanmak için eşyanın faydasına da inanmak lazım. Peki o halde Nora'dan hareketle çocukluğumuzun süpürge tarihini yazalım dedim. Çocukluk deyince bilmiyorum neden, esasında köy tecrübem çok sınırlı olduğu halde her hatıranın ilk sahnesi çoğu zaman köyüme dair oluyor. Bunun sebebini köyün yıl boyunca yaşadığım şehir mekanından oldukça farklı ve biz çocuklar için çok özgür bir tabiat atmosferi sunuyor olmasında aramak lazım. Tabiatın muhayyileye kanat takan kolları, hafızaya nakşedilecek anıların kaydını kolaylaştırıyor muhtemelen. Süpürge bahsi de böyle oldu. Annemin ektiği ürünler arasında süpürge olmazdı. Süpürgeyi köyün daimi mukimlerinden alırdık. Bir sap süpürge istemek gibi bir adetimiz vardı. Şehirde yaşayıp da yaz tatillerinde köye giden çocuklar için eşyalar ikiye ayrılırdı ve her eşyanın önüne köy ya da şehir sıfatları ilave edilirdi. Köy ekmeği, şehir ekmeği. Köy süpürgesi, şehir süpürgesi. Köy sabunu, şehir sabunu. Köy sabunu dediğimiz kil idi elbet. Köy tabağı, şehir tabağı. O zamanlar köy tabağı dediğimiz kalayından dolayı gümüş sandığımız bakır kaplar, şehir tabağı dediklerimiz ise 1970'li yıllarda hayatımıza girmiş olan melamin tabaklardı. Köy süpürgesi ekilip dikilen, bir metreyi geçince de bahçeden yolunan bir yeşillikti. Çok sonra esasında şehir süpürgesinin de ekilip dikilen bir bitki olduğunu öğrenecektim. Köyde herkes evinin önünü süpürürse ortalık tertemiz olur ilkesi geçerliydi. Genç kızlar ne kadar hamarat ve düzenli olduklarını kapılarının önünü itina ile süpürerek gösterirdi. Peki köyün kamusal mekanlarındaki temizlik işleri kimin vazifehanesinde kayıtlıydı? Çeşmelerin aharları, çeşme önleri, cami, oda temizliği genellikle kadınların ve erkeklerin farklı işlevsellikle icra ettiği eylemlerdi. Çeşmelerin aharları, hayvanlar su içeceği için yaşlı insanlar tarafından özene bezene temizlenirdi. Bu temizlik genellikle yaşlıların ikindi namazı öncesi giriştikleri işlerdendi. Abdest almak için vakitlice çeşmeye gelinmişken, aharların içindeki su salınarak süpürge ile tekrar tekrar temizlenirdi. Delikanlılar iyi bir damat adayı olduklarını köy odalarına, çeşme ve camilere gösterdikleri itina üzerinden ortaya koyardı. Caminin süpürülmesi işini erkekler yaparken camideki halı ve kilimlerin yılda bir defa yıkanması kadınların vazifehanesine kayıtlıydı. Ne zamana kadar? Köyün camisi için elektrik süpürgesi alınıncaya kadar. Camiye elektrik süpürgesinin alınmasından sonra süpürgenin motoru tarafından yerinden edilen el dokuması halılar ve kilimler ihale ile satıldı ve yerlerine yerinden kalkmayan elektrik süpürgesinin çekim gücüne dayanan makine halıları alındı. Hayata süpürge bahsinden bakacaksak karşımıza birbirinden farklı hikayeler çıkar. Çocukluğumuzun en yaman tehdididir süpürgenin gavur yanı. Şehirde anlık öfke için anneler terlik kafana geliyor ön cümlesiyle terliği fırlatıverirdi. Köyde annelerin elinin altında terlik değil süpürge olduğu için süpürgede daima kapının arkasında hazır ve nazır beklediğinden çocukları hizaya getirmeye yarayan ihtar aldırma elime süpürgenin gavur yanını olurdu. Annem üç çocuğunu bebekken toprağa verdiği için bize bir şey atmaya hiç kıyamaz, bakışı ile terbiye ederdi. Sınırları çizen bir bakışı vardı. Sınırı geçmeyi asla göze alamazdık. Ama komşularımızın çocuklarının arkasından süpürgenin gavur yanı ile "Getirme beni oraya!" diye bağırdıklarına sık sık şahit olurduk. Köy kültüründe eşyaların ille de bir gavur yanı olması tuhaf değil mi? Babama süpürgenin gavur yanı neresidir diye sormuştum. Sapı kastediliyormuş. Müslüman yanı neresi o halde? Sorularımın ardı arkasının kesilmeyeceğini anlayınca babam daima "İnna ma sabirin" derdi başını iki yana sallayarak. Bu "Hadi çocuk git başımdan" anlamına gelirdi. Süpürge gündelik hayatımızın her anına dahil olmuş bir gerecimizdir. Yokluğu bile yoksulluğumuzdur. Mesela modern şehir hayatında bel fıtığı rahatsızlığının giderek artmakta oluşunun nedenleri üzerine düşünürken konuyu fizik tedavi uzmanlarına açtığınızda uzmanın yaşına göre şöyle bir cevapla karşılaşma ihtimaliniz vardır daima. Hayatımıza elektrik süpürgesinin girmesiyle birlikte bel kasları giderek tembelleşti. Köyde kullanılan her şeyin önüne köylü ve şehirli sıfatlarını kondurduğumuz gibi bir dönem büyüklerimizin nesnelere hacı sıfatı verme adeti vardı. Araba ile hacca gidildiği 1970'li yıllarda hacılar kendileriyle birlikte yolculuk etmiş olan bütün nesnelere hacı sıfatını vermeyi uygun görürdü. Otomobilden başlayıp tencere, tabağa, bardağa kadar nesnelerin hacılaştırıldığı şenlikli bir Türkçemiz vardı. O yıllarda en çok kullanılan otomobil Murat marka olduğu için Hacı Murat tabiri pek yaygındı. Biz büyüklerimizin hacı arkadaşlarına olan bağlılığını anlamakla birlikte nesnelerin hacı oluşunu anlayamazdık. Geçmiş günleri yad ederken A ile konuşmamız sırasında "Hacı tencere filan tamam da hacı süpürge diye de bir şey olmaz herhalde" diyiverdim. "Evet, hacı süpürge diyene rastlamadım ama hacca götürülen süpürgeyi bilirim" dedi. "Nasıl yani?" Annemler 1971'de ilk defa hacca giderken Diyanet yetkilileri "bir evde ihtiyaç duyulacak her şey lazım" deyince bizimkiler de bavullarına süpürge koymuşlar.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun. Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımıza bir sergi duyurusu ile devam ediyoruz. Mimarimizin muhteşem ismi Mimar Sinan, vefatının 427. yılında Mimar Sinan ve Yaratıcı Deha'nın şaheserleri sergisiyle anılıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen sergi, 9 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek. Serginin amacı şöyle özetleniyor. Yaşamış olduğu 16. yüzyılda Osmanlı mimarisinin altın çağına imza atan ve eserleri UNESCO Dünya Mirası kapsamında insanoğlunun yaratıcı dehasının şaheserleri olarak nitelendirilen Mimar Sinan'ın hayatının ve eserlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bütün dünyada tanınırlığını artırmak. Mimar Sinan'a dair bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı sergi olarak nitelendirilen sergide, usta mimarın bütün eserleri, çizimler ve maketler gibi klasik tekniklerin yanı sıra, üç boyutlu canlandırma gibi teknolojik yöntemlerle de sergilenecek. Sergi, Sinan'ın mimar, şehirci, mühendis ve örgütleyici büyük bir usta olma sürecindeki üstün mimari ve sanat dehasına zemin hazırlayan dönemin sosyal, kültürel ve mimari çehresini, dünyaya geldiği Kayseri'nin Ağırnaz köyünden başlayarak bütün hayatını, Hassa Mimarlar Ocağı'ndaki takım çalışmasını, eserlerinin yapım aşamalarını ve gerçekleşmeyen projelerini derinlemesine analiz ederek bütün ziyaretçileri etkisi altına alacak bir hayat hikayesi ortaya koyacak. Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri şu başlıklar altında sergilenecek. Mimar Sinan'ın doğduğu ve 21 yaşına kadar yaşadığı bölgeyi ve dönemi ele alan Ağırnaz Çocukluk ve Gençlik Dönemi. 16. yüzyıl Osmanlı döneminin ihtişamlı sanatının ve imparatorluğun kıtalara yayılmasının Sinan'ın eserleri üzerindeki etkisini inceleyen 16. yüzyıl Osmanlı dönemi ve sanatı. Sinan'ın liderlik ettiği takım çalışmasının günümüz mimarlık stüdyoları ile karşılaştırıldığı Hassa Mimarlar Ocağı. Dini yapılar, su dağıtım sistemleri ve köprüler gibi eserlerin banilerinin hayatlarına ve bakış açılarına göre detaylarıyla anlatıldığı binalar ve banileri. Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın hayatı ve eserlerine dair belgelerden oluşan envanterler bölümü. Süveyş Kanalı, Karadeniz Marmara Kanalı ve Haliç Köprüsü gibi projesi yapılmış ama hayata geçmemiş işlerinin ele alındığı gerçekleşmemiş projeler. Yaklaşık 100 yıllık hayatı boyunca 400'e yakın eser vermiş olan Mimar Sinan'ın imparatorluk mimarisi stilinin yansıtılacağı Mimar Sinan ve Yaratıcı Deha'nın Şaheserleri sergisinin 2 ay süresince ülkemizde gezilen en muteber sergi olması bekleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı Mimar Sinan etkinliği olacağı ifade edilen sergide kullanıcı etkileşimini ön planda tutan dokunmatik ekranlar, akıllı telefon ve tabletlere özel uygulamalar, ekran duvarları, kiosk uygulamaları ve 2D, 3D uygulamalarla desteklenen eserlerin tanıtımı, görselliğin yanı sıra dönemin tarihi dokusuyla ziyaretçileri adeta döneminin içine alacak. Sergi programında ayrıca konferanslar, konserler ve turlar da düzenlenecek. Mimar Sinan ve Yaratıcı Deha'nın Şaheserleri sergisinin Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra bu yıl ve 2016 yılı boyunca Ankara, Bursa, Kayseri, Eskişehir'in yanı sıra yurt dışındaki bazı merkezlerde de dolaştırılarak Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinin önemli şehirlerinde izleyicilerle buluşturulması planlanıyor. Serginin yurt içi ve yurt dışı turları tamamlandıktan sonra bütün envanter ve materyalleri şu anda yapım hazırlıkları devam eden Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi'ne bağışlanacak.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Allah'u ekber, Allah'u ekber. Son haftalarda yine domuz gribi diye adlandırılan salgın hastalık gündemde. Resmi açıklamalara göre bu yıl bu hastalıktan dolayı 42 kişi hayatını kaybetti. Günümüzde bu tür durumlarda hangi tedbirlerin alındığı biliniyor. Peki Osmanlı döneminde hangi tedbirler alınırdı? Bunlardan birisi yabancı yolcuları karantina altına almakmış. Bunun için de Urla karantina adası kullanılırmış. Tabii dilimize batı dillerinden giren karantina kelimesi yerine o yıllarda tahaffuzhane kelimesi kullanılıyormuş. Urla karantina adası 1865 yılında hizmet vermeye başlamış. Ticaret ya da yolcu gemisiyle Anadolu'ya geçmek isteyenlerle Balkanlar üzerinden hacca gideceklerin sağlık kontrolünden geçirildiği bu tahaffuzhane yani karantina adası o dönemdeki en ileri sağlık merkezlerinin başında geliyormuş. Urla Karantina Adası Müdürü Şaban Koçoğlu eski tabiriyle tahaffuzhane hakkında şu bilgileri veriyor.
1865 yılında kurulmuş bir sistem bu. Osmanlı İmparatorluğu dünya sağlığını ve dünya insanlığını korumak amacıyla, sağlık yönünden korumak amacıyla yapmış olduğu sistemlerden birisi burada. Burayı önemli kılan dünyada 3 yerde ada şeklinde bulunması, karantina adası şeklinde bulunması. Birisi Hırvatistan Dubrovnik'te Dubrovačka karantina adası. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Ellis Adası, Özgürlük Heykeli'nin karşısındaki adadaki karantina adası ve canımız ülkemizdeki Urla karantina adası. O dönemlerde kolera, veba, tifo, tifus gibi salgın hastalıklar var. Ve Avrupa'da on binlerce kişiler bu nedenle ölüyor, ya hasta oluyor ya da sakat kalıyor. Ya da o dönemdeki yanlış inanışlara göre bu kişilerin içine cin girmiş, şeytan girmiş diye yakılıyor ya da ıssız adalara terk ediliyordu. Ama ecdat, hayır benim inancımda, benim örfümde, ahenemde bu yok. Ne olursa olsun ben bu hastalığın çaresini temizlikle üstesinden gelirim diye böyle sistemleri dünyanın hizmetine sunmuş 1865 yılında. Denizden gelen gemilerin ticaret gemileri, yolcu gemileri, haca giden Hicaz gemileri bunların hepsi buraya girmek zorunda. Ve burada bu işlemi gördükten sonra yolculuğuna devam etmek zorunda. Gemiler açıkta demirliyor. Buradan giden küçük filikalar gemilerdeki yolcuları alıp geliyor. Ve yolculara insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla ecdat her zaman davrandığı için yolculara eşyasını bile taşıtmayacak kadar ince düşünüyor. Bu yerde gördüğümüz raylı sistem, içerideki ray arabası buraya kadar getirilerek kişilerin getirmiş oldukları valizlerindeki eşyalar onlara taşıttırılmadan içeriye kadar götürülüyor. Şimdi insanlar ve eşyalar temizlendikten sonra etken hala gemi bir mikrobik etken. 3 gün boyunca gemi burada temizlenecek. Ondan sonra gemiden karaya bir ip çekilecek ve üzerine çeşitli yiyecekler asılacak ve içeride bir hayvanat haşerat kalmışsa o yiyecekleri açlıktan dolayı saldıracağı için gemi bir gün daha temiz. Yani ecdat şöyle, burada hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. En ince ayrıntısına kadar sağlığa hizmet etmeyi, insanlığa hizmet etmeyi kendine şiar ediniyor ve bulaşıcı hastalıklar konusunda ne kadar hassas olduğunu kendisi burada tüm dünyaya haykırmış oluyor. Tüm bu işlem bittikten sonra 3 gün sonra eğer kişilerde hastalık yok, gemi temizlenmişse geminin burada gidişine izin verilecek. Ama gemide bir hastalık çıkmışsa o gemi burada karantinaya alınacak içindeki kişilerle birlikte o kişi iyileşinceye kadar ya da o kişi ölünceye kadar. Eğer ölürse arka tarafta 700-800 kişinin yattığı bir mezarlığımız var. Ve bunu da tüm dünya insanlığının mezarlığı olarak biz adlandırıyoruz. Çünkü orada Ermenisi, Yahudisi, Fransızı, Müslümanı hepsi orada yatıyor. Ecdat bu sistemi tüm dünyaya bulaşıcı hastalık yayılmasın diye yapmış olduğu güzel bir hediye olarak nitelendirebiliriz. Bizim çeşitli başvurularımız var müze yapmak için. Biz burasını tüm Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, daha doğrusu tüm Türklerin bugüne kadar sağlık alanında bulmuş olduğu tüm buluşları, tüm sistemleri biz burada Türk Sağlık Müzeciliği adı altında sergileyeceğiz. Mesela bir suyla tedavi yöntemi var, musikiyle tedavi yöntemi var. Bunları çeşitli bölümlerde sergileyerek geçmişimizi geleceğimize İnşallah burada aktaracağım. İçerisindeki cihazatıyla, işlevselliğiyle bozulmamış tek yer burası. Geçmişte 150 yıl önce ecdadımız nasıl bir hassasiyet göstermişse bu konuyla ilgili, günümüzdeki Sağlık Bakanlığımız ve ülkemiz de aynı hassasiyetle bu olayın üzerine gitmekte ve bu konuyla ilgili tüm önlemlerini almış bulunmaktadır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun. Allahu ekber,
Allahu ekber. Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.